Amerika'nın sesinde Yarsağ Başkanı Sayın Murat Arslan'la birlikteyiz. Kendisi tecrübeli bir hukukçu, Anayasa Mahkemesi'nde de raportörlük yapmış bir isim. Sayın Murat Arslan, AK Parti tarafından bugün meclise bir yasa teklifi sunuldu. Danıştay ve aynı zamanda da Yargıtay'ı da kapsayan bir takım değişiklikler öngörülüyor. Bu yasa teklifi konusundaki görüşleriniz nedir acaba?
Evet, Yargıtay ve Danıştay'da üyelikler düşürülüyor yasayla birlikte. 12 yıla süresi 12 yılla sınırlandırılıyor ve yasanın çıktığı anda tüm üyelerin görev süresinin sona ermesi öngörülüyor. Sadece Yargıtay ve Danıştay'daki başkan, başsavcılar ve başsavcı vekilleri ve daire başkanları kalacak şekilde. Yani görünen şu ki artık yürütmenin tam anlamıyla belki müdahil olamadığını düşündü. Halbuki aslında Yargıtay'da da Danıştay'da zaten istediklerini elde etmişlerdi son dönemdeki değişikliklerle. Ve istedikleri kararları çıkartabilecek güce erişmişlerdi ama hala bundan da tam anlamıyla memnun olmadıkları anlaşılıyor. Tam anlamıyla yürütmenin tesirinde, yürütmenin etkisi altında bir Yargıtay, bir Danıştay oluşturma amacını güden bir düzenleme olarak görünüyor. Görünen gerekçe esnafların işte kurulmasıyla birlikte yüksek mahkemelerin sadece İçtihat Mahkemesi olarak kalacağı ve iş yükünün azalacağı, büyük oranda ikinci incelemeyi esnafların yapacağı, bundan dolayı kurulduğu iddia ediliyor. Gerekçe de bu şekilde yazılmış. Ama bunun arkasında gerekçe çok açık. Öne sürülen gerekçe bir cemaatle mücadele, cemaat üyelerin tasfiyesi olarak yargı şeyde sürekli konuşuluyor zaten yargı camiası içerisinde. Ama bunun da ötesinde bence bu da bir sadece bir öngörülen bir gerekçe ama asıl gerekçe tüm muhaliflerin tasfiyesi. Çünkü sayılara baktığınızda Yargıtay 516'dan 300'e düşürülüyor. Danıştay 195'ten işte 116'ya düşürülüyor. Bu sayılara baktığınızda ve kanun yürürlüğe girdiği anda tüm üyeler tasfiye edilmiş olacak. Bunlardan 116'sı 300'ü tekrar yeniden HSYK tarafından 5 gün içerisinde seçilebilecek. Bu şu demektir. Muhalif olanların tamamı tasfiye edilecek. Kendilerine uygun gördükleri, kendileriyle uyumlu çalışabileceğine inandıkları yargıç ve savcılar tekrar üye olarak seçilebilecektir. Bunun dışında hiçbir anlamı yok.
Efendim bu tam sayısal azaltma da aslında bir çelişki değil mi? Yani biz her zaman hem Yargıtay'ın hem de Danıştay'ın iş yükünden bahsederiz. Her iki kurumun da iş yükü mevzu bahisken sayısal azaltmayı açıklayabileceğimiz bir konu var mı?
İşte şöyle, şimdi işte esnaf mahkemelerin kurulmasıyla birlikte artık içtihat mahkemesi haline geleceği yüksek mahkemelerin, dolayısıyla iş yükünün azalacağı iddia ediliyor. O yüzden sayıyı azaltıyoruz diyor. Ama şimdi burada bir kere son işte 2010 değişikliğinden sonra 2011'den 2016'ya 5 yıl içerisinde iki defa üst üste daireler kurulup hem 2011'de hem 2014'te yeni daireler kurulup sayılar artırıldı. 250'den 387'ye çıktı 2011'de, 387'den şu anda 2015'te de 516'ya çıkarıldı. Herkese Danıştay'da da aynı benzer bir şekilde. Şimdi birden tekrar düşürmeye çalışıyorsun. Yani şu, ilkesel olarak baktığında doğru. Bu kadar büyük yüksek mahkeme olması mümkün değil dünyada. Ama buradaki gerekçe hukuki bir gerekçe değil. Görünür gerekçe, bir bahane olarak kullanılan bir gerekçe. Çünkü arkasında neler döndü, neler yapıldığını biz zaten uzun süredir yargıdaki yaşananlardan biliyoruz. Dolayısıyla yani burada bahanenin ne olduğunu yok. Artı diğer taraftan baktığınızda da bu bir anayasal meseledir. Yani yasayla yapma imkanı yoktur bunları. Dolayısıyla bu yasa her tarafından anayasaya aykırıdır. Çok net bir anayasada Yargıtay ve Danıştay üyeleri için ayrı bir statü öngörülmüştür. Hem Yargıtay'a ilişkin maddede hem Danıştay'a ilişkin maddede Yargıtay üyeliği, Danıştay üyeliği statüsü öngörülmüştür. Dolayısıyla bu statüyü sen elinden almak istersen ancak anayasayla yapabilirsin. İkincisi, süresiz bir görev olarak öngörülmüştür. Mesela Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yılla sınırlıdır. Anayasa da bunu bizzat belirtmiştir. Dolayısıyla Yargıtay ve Danıştay üyelerini de artık süreli yapacaksanız bunu ancak anayasa değişikliğiyle yapabilirsiniz. Yasayla yapamazsınız. Bu yönde de anayasaya çok açıkça aykırıdır. Artı Yargıtay, Danıştay üyeliği statüsü açısından da hem yargı bağımsızlığı hem yargıç güvencesi hem de bu üyelerin statüleri açısından tamamen anayasaya aykırı bir düzenleme karşımızda duruyor.
Efendim bu anayasaya aykırılık boyutu yanında bir de şu husus var. Örneğin Türk Ceza Kanunu ile ilgili de bir düzenleme var. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütecek soruşturmalarla ilgili suçun işlendiği yerden soruşturma talep edilmesi gibi hususlar konulmuş. TCK ile ilgili düzenlemelere göz atabildiniz mi? Onları nasıl anlamamız gerekir?
Yani maalesef daha onlara tam bakamadım. Yurt dışındayım şu anda. Sadece bu Yargıtay ve Danıştay öncelikli olduğu için sadece onlara bakabildim. O konuyu çok ayrıntılı bilemiyorum şimdi doğrusu ama bakarım.
Bir de efendim atanacak hakim ve savcı adaylarıyla ilgili de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nda da değişiklik öngörülmüş sınav sistemi ile ilgili olarak. Sınav sistemi ile ilgili olarak değişiklikten de bir şey beklememiz gerekir mi? Bir olumsuz.
Yani şöyle, zaten şu anda da olumlu bir şey beklemiyoruz. Sadece bunu biraz daha hukuki zemine oturtmuş oluyorlar. Çünkü şu anki sınav sisteminde de biliyorsunuz 7 üyenin mülakat komisyonundaki 5'i Adalet Bakanlığı bürokratları, 2 tanesi de Yargıtay ve Danıştay üyesi ama onlar da akademi kontenjanından gelecek ve dolayısıyla kim Yargıtay'da Danıştay'da hükümet kendi istediği üyeyi oradan getirebiliyor. Dolayısıyla tamamıyla Adalet Bakanlığı'nın ve hükümetin, siyasi iktidarın kontrolü altında bir mülakat komisyonu var. O yüzden istediklerini hakim savcı yapma imkanına sahipler. Bundan sonra sadece biraz daha güçlendirmiş olacaklar ellerini, o kadar. Yani bir değişiklik olmayacak o açıdan.
Biz yorumlarınız ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.